Ayrım 33.
Sonraları öğrendim ki Rayko çalılıktan çıkıp kendi köyüne gitmiş. Orada hainlik eden olmuş, ele vermişler onu. 9 Eylül 1944 zaferi Rayko'yu hapiste bulmuştur. Birden yaralarımın gayet şiddetli acıdığını ve bitkin olduğumu hissettim. O anda ilk defa faşist kurşunlarının koluma, uyduğuma rastlayacağı yerde neden kafama ve kalbime rastlamadığını esef ettim. Hele bundan sonraki o 17 gün içinde çok kez hep böyle düşünmüştüm. Fakat gelip geçici kısa süreli bir zayıflıktı bu. Acıların, yaraların, yorgunluğun, bütün bunların hepsinin üstesinden gelinmesi, yenilmesi lazımdı. Bunu yenmek demek, o anda azar azar durmadan akan kanı dindirmek, yarın fazla kan kaybından gelecek bir tehlikeyi önlemek demekti. İyi ama neyle sarabilirdim yaralarımı? Ayaklarımda çarık, ev abasından golf pantolon, sırtımda da Dora Borgeva'nın ördüğü yelek vardı. Yeleğimin altında da ince bir pamuk bluz. Kararımı verdim, bluzu yırtacağım. Fakat karar vermekle bu kararı uygulama arasında bir hayli yol var. Sırtımdan bluzu çıkarabilmem için önce yeleği çıkarmam lazım. Sağ kolum kımıldamıyor, ancak sol elimle tutup kaldırabiliyorum. Yeleğimin altındaki sağlam basmayı yırtmaya başladım. Nihayet sargı bezi gibi bir şeyler yapmayı başardım. Sonra da dişlerimin yardımıyla dirseğimi mümkün olduğu kadar iyice sıkıp sardım. Uyluğumu da sardım. Fakat bu güç ve ağır işi başarabildiğime henüz sevinemeden sargının üzerine çıktı kan. Kanın dinmesi için yaranın kabuk tutmasının lazım geldiğini bilmiyordum o zaman ve fazla kan kaybetmekten korkarak sargıyı söküp yeniden sarmaya başladım. Bu işi bitirdikten sonra o kadar takatsiz kalmıştım ki sırt üstü yatıp bir daha hiç açmamak üzere gözlerimi kapayasım geliyordu. Ama yine de kalkıp yamaca doğru yürüdüm. Her 10-15 adımda durup dinleniyordum. Fakat tek bir defa uzanıp yatmaya, kendimi bırakmaya cesaret edemedim. En nihayet bu bitmez tükenmez yamaç sona erdi ve başladım aşağı inmeye. Sessizlik içinde az sonra hafifçe bir su şırıltısı duydum. Yakın bir yerde bir dağ çayı akıyordu. Çok sevindim bu çaya. 24 saatten beri tek bir damla su almamıştım ağzıma. Çaya doğru yürüdüm ama birden elim ayağım kesildi. Silah sesleri geliyordu uzaklardan. Nedir bu? Acaba bizden bir kimseye mi rastladı düşman? Rayko kapana düşmüş olmasın? Hayır, silah sesleri uzaktan, jandarmaların yerleştikleri Brüsen tarafından geliyordu. Belki de sağ kalan partizanları öldürüyorlardı o anda. Yanılmıştım ben bu kez. Tutsak edilen kahramanların acılarını kurşunla son vermek gibi bir âli cenaplık, bir büyüklük gösterebilir mi hiç faşist cellatları? Düğüncü silahıydı bunlar. Polis ve jandarmalar elde ettikleri zaferden sonra düğün bayram ediyorlardı. Brüsen'e geldikleri zaman onlar ölü ve yarı ölü partizanların cesetlerini köy meydanına atmışlar ve görsünler de partizanlara yardım etmek artık akıllarından bile geçmesin diye bütün halkı zorla çıkarıp geçirmişler oradan. Sonra da gürültülü içkili bir ziyafete başlamışlar. Tüm meyhanelerde ne kadar şarap varsa hepsini içmişler. Bundan sonra da en büyük ödül kime düşecek diye kavga gürültü başlamış aralarında. Cesetler bütün gece ve bütün gün meydanda kalmış. Süngülü tüfeklerle iki jandarma bekçilik etmiş. Meydana atılan bu cesetlerden ağır bir inilti duyuluyormuş ara sıra. Henüz diri olanlar varmış. Köye bir ıssızlık çökmüş. Sokaklarda ne bir adam, ne bir kadın, ne bir ihtiyar, ne bir çocuk, tek bir insan görünmüyormuş. Sadece köpekler başlarını havaya kaldırmışlar. Hiç durmadan uluyorlarmış. Kan kokusu köpekleri çıldırtıyor ve bir ağızdan ulumaları hiç dinmiyormuş. Bu 19 partizanın akıbeti Brüsen köylülerine yeteri kadar etki yapmış, bir ibret dersi vermiştir diyerek jandarmalar akşam üzeri cesetleri köy kenarındaki bir kireç kuyusuna atmışlar. Sonra kürekle üstlerine toprak çekerek tekrar köye dönmüşler. Çünkü meyhaneciler yeni şarap getirmiş. Sabahleyin taze mezarın yanından geçen yolcular toprağın üzerinde buruşmuş, kararmış, yumruğu sıkılı bir el görmüşler. Yolcular ürperip köye doğru kaçmışlar çünkü diri diri insanların mezara gömüldüğünü gördükleri yokmuş. İyi arkadaşımız cesur partizan Stoyan Tonev Simo diri diri gömülmüş mezara. Bugün bu kardeş mezarında granitten bir anıt dikilmiştir. 19 ad oyulmuştur bu granite. Belleyin bu adları. Bunlar Brüsen Savaşı'nın kahraman fedailerinin adlarıdır. Stoyan Stoyanov Vasilev Bojo. Yoto Nikolo Virachev Stoyan. Aleksandr Pişev Aleksandrov Vladimir. Filip Dilov Kristev Filip Totü. Kiril Hristev Gaydarski Kirço. Veriçko Dakova Markova Nina, İlya Mikov Kontöv Toşo, Yosif Rahamimim Levi Lüben, Lalurnenov Dinov Onsinski, Micho Simenov Hristov Todor, Naiden Grigorov Naidenov Bay Dimitir, Petko Tisenov Petkov Filip, Radka Vasileva Stoyanova Emma, Sofia Yosif Levi Vera, Stanka Tisetonova Filipinova Stanka, Stoyan Tonev Stoyanov Simo, Tsanko Petkov Vulchev Stancho, Tsanko Stefanova Stanova Yanka, Doncho Tomov Valev Jaro. 8. Bölüm. Su. 24 saattir bir damlacık almamıştım ağzıma. Her Haziran ayında olduğu gibi hava sıcak mı sıcak. Üstelik 13 saat süren bu çatışma, kurşunların vızıltısı, bombalar, orman yangını sanki daha da sıcak, daha da ağır, daha da kuru yapmıştı havayı. Ve işte önümde bir dağ çayı köpüre köpüre akıyordu. Sadece eğilip kana kana içmeye başlayacaktım. Kimse engel olmayacaktı buna. Ama silah sesleri engel oldu. Kilometrelerce uzaktan gelen uğultulu silah sesleri. Bu seslerin yankılarına kulak vererek dininceye dek bir hayli durdum. En sonra çayın kıyısına diz çöktüm ve sol koluma dayanarak yüzümü suya soktum. Bir dakika sonra başımı kaldırdığım zaman soluk almaya yetişemiyordum. Hiç soluk almamıştım su içerken. Biraz soluk alınca tekrar suya eğildim. Şimdi artık yudum yudum içiyordum. Çatlayan dudaklarıma, kuruyan boğazıma merhem gibi geliyor, canıma can katıyordu bu soğuk su. Sonra elimi yüzümü yıkamaya başladım. Dikkat ederek yarayı ıslatmamaya çalışıyordum. Sağ kolumdan, yüzümden, boynumdan pıhtılaşan kanı temizledim. Sonra da parmaklarımla saçlarımı taradım ve bütün bunlar beni yeniden bir insana, kadına dönüştürdü. Eğilip bir su daha içtim ve devam ettim yolumu orman içinden. Bir saat sonra dallı budaklı koca bir ağacın yanında dökülen kuru yapraklardan çabucak altıma biraz yaprak toplayıp yattım. Ne kadar uyumuşum bilmiyorum. Bütün vücudumu sarsan müthiş bir korku içinde uyandım. Ne var? Ne olmuş? Niye buradayım? Yoto nerede? Kirço, Stanka nerede? Sanki bu korkunç rüyayı kovmak ister gibi gözlerimi açtım. Ama gözlerim açıkken de devam ediyordu bu rüya. Dünkü yaralarım iki misli daha çok sızlıyor, yorgunluktan başım dönüyor ve bütün vücudum soğuktan tir tir titriyordu. Kalkmaya çalıştım fakat düşerek yaralı dirseğimi, uyluğumu acıttım ve yol oldu bu. Düştüm mü ille de yaralı yerlerimi vuruyordum. Çalılığa sokulduğum zaman da dallar bula bula bu yerleri bulur, iyice haşlarlar, acıtırlardı yaralarımı. Herhangi bir kayaya da yaslansam, ille de uyluğumdaki yaraya dokunurdu sivri sert uçları. Yüksek sesle inleyip dudağımı ısırdım. Sonra da alay ederdim kendimle. Bu ıssız ormanda kim duyardı beni? Yeniden kalkıp bir hayli yürüdüm. Küçük bir alana geldim. Etrafı yüksek ve dümdüz ağaçlarla sarılıydı ve ancak gün ortasında güneş görüyordu burası. Geçen yılın sararmış yapraklarından bir kilimle döşenmiş değildi. Yemyeşil bir çayırlık, bir otluktu bu. Uzanıp dinlenmek için gayet hoş bir yer ama canım dinlenmek istemiyordu şimdi. Ne yapacağımı, nereye gideceğimi bilmeden dolaşıp duramazdım ormanda. Ya Etropole'ye ya da Lukovit'e doğru yönelebilirdim. İlk hesaplamalara göre Etropole 20 kilometre kadar daha yakındı. Oraya gitmeyi tercih ettim. Bu halimle 20 kilometre daha az bir yol gayet önemliydi. Orada bizimkilerin birini bulacaktım, yaralarımı saracaktım, müfreze ile irtibata girecektim. Ondan sonra da bir daha... Biz daima gece yolculuk ederdik ama şimdi gündüz de gidebilirdim. Çünkü buraları o kadar ıssız, o kadar tenha idi ki günlerce bir insan aramış olsan bulamazsın. Sonra büsbütün gücüm tükenmeden, elim ayağım kesilmeden ne kadar yol alsam kârdı. Yaptığım hesaplamaya göre Etropole kasabasına ikinci gece sabaha karşı varabilecektim. Kasabanın kuzeydoğu yönüne olduğu kanısındaydım. Güneş de yeni doğmuştu ama yine de pusula ile ayarlamak istedim yolumu. Tabancamdan başka saatle pusula da yanımdaydı. Saldırı sırasında üzerimde bana engel olabilecek ne varsa daha korudayken hepsini atmıştım. Saati çıkarıp ağır gümüş kapağını açtım. Kol saatimi cep saatiyle değişmiştim. Çünkü dağda daha elverişliydi cep saati. Baktım çalışmıyordu. Pusulayı çıkardım, ona da baktım, kuzeyi gösteriyordu. Ters yöne döndüm, ibre hiç kımıldamadı, yine kuzeyi gösterdi. Biraz sallandım, ibre kımıldadı fakat yine olduğu yerde durdu. Anlaşılan savaş sırasında saat de pusula da bozulmuşlardı. Görülüyordu ki ne saat zamanı ne de pusula yönü gösterecekti. Bunlardan da bir fayda yoktu artık. Etrafa bir kez daha göz gezdirdim ve gün doğusuna bakarak yürüdüm. Öyle sanıyordum ki kuzeye doğru gidiyordum. Sonraki 17 gün içinde nereye gittiğimi bilerek attığım ilk adımlardı bunlar. Bundan sonra ben tam 17 gün hiç durmadan yürüdüm. Önceleri önüme bakarak dimdik yürüyordum. Sonra elimdeki değneğe dayanarak yürüdüm. Daha sonra elimdeki değnek ağırlaşınca fırlattım, başladım emeklemeye. Yönümü kaybediyor, doğuya mı, batıya mı, kuzeye mi, güneye mi, nereye gittiğimi bilmiyordum. Belki de bir polis tuzağına, belki de bir yatağın evine gidiyordum. Ama gidiyordum, hiç durmadan gidiyordum. Çünkü yürümek, yaşamak demekti benim için. Ve hızlı mı yürüyordum, yavaş mı yürüyordum, gideceğim yere doğru mu gidiyordum ya da uzaklaşıyor muydum oradan, önemi yoktu. Yürümek önemliydi benim için. Yaşıyorum demekti ve canla başla yürümeye çalışıyordum. Savaşta ölen arkadaşlara kimi kere imreniyordum. Ben de ölseydim ya diyordum. Ama sadece bir defa hayatımın anlamsız olduğu kuşkusuna adam akıllı kapılmış ve ciddi olarak ölmeyi istemiştim. Fakat ölüme gerçekten razı olduğum bir sırada hayata güçlerim isyan etti, karşı koydular ve ben yeniden sarıldım hayata. Niçin? Niçin yaşamak istiyordum? Bu bitmez tükenmez sonu gelmez acılara neden son vermedim? Belki de hayattan çok az bir şey aldığım için. Oysa payımı almak istiyordum, çok istiyordum. Belki de bugünlerin dehşetine karşı, eski dünyaya karşı bütün kin ve nefretimle birlikte tüm yaşamak arzum, sevgim birleşerek isyan ettikleri için. Ya da kafama yerleşen bir parti emri engel oluyordu buna. Ölmemi isteyen düşmana teslim olmamayı emrediyordu bu parti. Yahut da mayan böyle olduğu için. Küçücük yaştan beri yokluk içinde yetişmiş, büyük şehrin kenar semtlerinin proleter okulundan geçmiş bir köylü kızı olduğum için ölmek istemiyordum. Ve yürüyordum. Her attığım adımı bilerek de yürüyordum. Adımlarımın otomatik olduğu zaman da yürüyordum. Yolculuğumun ilk gününde yaşantılar kafamı o kadar meşgul etmişti ki artık 36 saatten beri ağzıma bir kırıntı yiyecek atmadığımı bile düşünmüyordum. İkinci günü çok geçmeden Etropol'e varacağımı, orada yaralarımın temizlenip sarılacağını, karnımın doyacağını, orada da dinleneceğimi umut ediyordum. Üçüncü günü ormanda, otlar arasında kuzu kulağı ısırgan bulunabileceği aydınlık yerlere göz atmaya başladım ve gerçekten iki defa bol bol kuzu kulağı bulunan yerlere rastladım ve dikkatle son yaprağına kadar topladım. Bir defada koca bir ısırganlık alanına rastladım. Bir değnekle ezdim ısırganları. Yeşil bir bulamaç haline gelene dek ezdim. Ama biri sanki cam tozu atmıştı bulamacın içine. Cam gibi batıyordu. Ama buna rağmen gene de yedim. Dört gün geçti, beşincisi başladı. Çoktan varmış olmalıydım Etropole'ye. Fakat en ufak bir iz yoktu kasabadan. Ne bir köy görünüyordu ne de bir kulübe. Ancak ötede beride ufak tefek patates tarlacıkları buralardan da insanların geçtiklerini gösteriyordu. Geniş bir alana çıktım. Alt tarafında küçük bir tarla vardı alanın. Sabah güneşi çiğ kaldırmamıştı henüz. Etrafa karşıya bir göz gezdirerek yürüdüm otluk içinden. O anda bir de baktım, otluk ufacık ufacık olgun kırmızı dağ çilekleriyle dolu. Bu kadar bol çilek ancak masallarda vardır. Burada gerçekten pek çok çilek vardı. Sepetler dolusu çilek toplanabilirdi buradan. Eğildim. Sonra da oturdum ve oturduğum yerden koparıp ağzıma atmaya başladım. O güzelim, hoş kokulu tatlı çilekleri. Yer değiştirmek gerekmiyordu. O kadar boldu burada çilekler. Hem de çok hoş vakit geçiriyordum. Fakat 10-15 dakika geçer geçmez insan sesleri duyarak irkildim. Alanın alt tarafında yaşlı bir kadınla asker kıyafetinde genç bir çocuk göründü. İkisinin de omuzlarında çapa vardı ve tarlaya doğru gidiyorlardı. Bir an bile onları gözden ayırmayarak geri geri ormana doğru çekildim. Onlar çapaları bırakıp alana girdiler. Eğildiler çileklerin üzerine. Artık ormanda 10 adım kadar içeri sokulmuş çok dallı koca bir ağaca dayanmıştım. Ne yapmalı? Bu insanların yanına gidip ekmek isteyeyim mi? Yaralarımı sarmak için kadından başörtüsünü isteyeyim mi? Artık korkmaya başlayan yaralarımı temizleyip sarması için rica edeyim mi kadına? Nerelerde bulunduğumu sorayım mı onlara? Eğer genç erkek asker üniformasıyla olmasaydı belki de gidecektim. Ya komutanlarının gözüne girmek, 50 bin levalık ödülü kazanmak hevesine kapılır da birden üzerime çullanırsa ne yapardım? Bu yaralı ve çaresiz halimle tabancamı bile çekemezdim belimden. Elde tabanca ile de yardım dilenmeye gidilmezdi ailenin yanına. Hayır, çok büyük bir risk vardı bu işte. Yaralarımı temizleyip sarabilirim, ağzıma bir iki lokma ekmek atabilirim gibi tatlı düşüncelerden vazgeçtim ben de. İyisi mi, ormana sokulup gündüzü geçirmek için bir aşık içine uzanıp yatmalıydım. Fakat ben büyülenmiş gibi durup insanlara bakıyor, neler konuştuklarını dinliyordum. İnsan sözüne, insanlara hasrettim. Nerelerde bulunduğumu, hangi yöne gideceğimi pek bilmiyordum. Bu insanların konuşmalarından bir şeyler öğrenirim umuduyla durup onları dinlemekte kendimi haklı çıkarmaya çalıştım. Beni görmemeleri için dayandığım ağaca tırmanıp dallarının arasına gizlenmeyi düşündüm. Bu ağaç öyle bir ağaçtı ki sanki yaralı partizanlara göre yapılmıştı. Yerden bir metre yukarıda dal budak salmıştı ve adeta bir merdiven gibiydi dalları. Bu ağaca her çocuk, hatta ihtiyar bir kimse bile kolayca tırmanabilirdi. Fakat ben iki kere düştüm, yeniden kanattım dirseğimi ve ancak üçüncü defasında dala basabildim. Burada biraz soluk alıp dinlendikten sonra tırmandım üst dallara. Oturulacak gibi iyi bir yer buldum dallar arasında ve yerleştim oraya. Tarlada köylüler artık çoktan başlamışlardı kazmaya. Birden ağaçta yalnız olmadığımı gördüm. Korkudan ürperdim. Buz gibi soğuk bir titreme geçti üzerimden. Yakınımdaki dallardan birine kocaman bir kara yılan sarılıyordu. Ayak bileğimden daha kalındı gövdesi bu yılanın. Boncuk gibi ufacık gözleri de pırıl pırıl bana bakıyordu. Karşısında olanı kendi etkisi altına alana dek hiç kıpırdamadan bakan bir hipnotizmacı gözleri gibiydi bunlar. Yılan dala dolandı. Ara sıra başını kaldırıyor, bana bakıyordu. Sürüngenlerin hepsinden daima tiksinmişimdir. Başka defa olsaydı ağaçtan atlar kaçardım ama bu kez ses bile çıkaramıyordum. Kendisine saldırılmazsa tehlikeli olmadığını biliyordum ama gene de belimden tabancamı çekip demirinden tuttum. Çünkü yılan her ne kadar korkunç da olsa yarım kurşun bile harcamamalıydım. Ve sıralandı bekleme saatleri. Bir aralık tısladı, kabardı. İnecek sandım ağaçtan. Fakat az sonra sakinleşti, saldı kendisini. Dayadı başını dalın üstüne. Sanki uykuya dalmıştı. Ağaçta kaldığı bütün sürece öğleden sonra saat 4'e doğru indi ağaçtan. Beni öyle mıhlamıştı oraya ki tarlada çalışan köylüleri adeta unutmuştum. Ancak öğlen yemeğini yerlerken yılanı bırakıp gözlerimi o tarafa çevirmiştim. Kadının çıkardığı o kızarmış malay ekmeğinden, ince ince dilinmiş yağlı pastırma parçalarından ayıramıyordum gözlerimi. Nihayet yılan savuşup gitti. Önce kuyruğunu salmaya ve dal boyunca uzanmaya başladı. Şimdi farkına vardım ki boyu 2 metreden fazlaydı. Yani bana saldırmış olsaydı kurtulamayacaktım ondan. Saldırması için yeter kadar sebep de vardı. Ama ben o zamanlar kara yılanların süt kokusu ile kan kokusuna bayıldıklarını bilmiyordum. Hele irin kokusu gayet çok çekiyormuş kara yılanı. Yılan daldan çözülüp ağacın gövdesine attı kendisini ve oradan da esnek bir ok gibi yere inip kuru yaprakların arasında kaybolup gitti. Biraz nefes alabildim, doğrulup daha iyi yerleşebildim. Yılan buradayken ürkütmeyeyim diye cesaret edemiyordum yerimden kımıldamaya. Biraz sonra köylüler çapalarını yüklenip geldikleri yoldan döndüler. Nereye gidiyorlardı? Nereye gidiyordu bu patika? İşte bunu öğrenip anlamak istiyordum ama öğrenemiyordum. Sonunda köylülerin arkasından gitmeye karar verdim. Fakat önce çalıştıkları tarlaya uğradım. Karanlıkta çilek bulup toplamak imkansızdı. Onun için taze kazılmış patates köklerini elle eşelemeye başladım ve çabucak doldurdum ceplerimi ufacık ufacık patateslerle. Ben bu patatesleri golf pantolonuma silip topraktan temizliyor, bulamaç haline gelene dek uzun uzun çiğniyordum ağzımda. Çiğ kokuyordular, lezzetli değildiler ama bir dereceye kadar açlığımı gideriyorlardı. 2 saatlik bir yoldan sonra köpek sesleri duyulmaya başladı. Nereye geliyordum acaba? Köy mü, kulübe mi vardı buralarda bilmiyordum. Fakat ne pahasına olursa olsun mutlaka şoseye çıkmalıydım. Köy ve kasaba kenarlarındaki tabelalardan nerelerde bulunduğumu az çok anlayacaktım. Üst tarafından köye yaklaştım ve beyaz bir şerit gibi uzayıp giden şoseyi gördüm oradan. Mutlaka çıkmalıydım şoseye. Yan tarafa saparak bir hayli yürüdükten sonra nihayet şoseye çıktım. Kilometreleri gösteren bir taşın üstüne oturup biraz dinlendim. Çarıklarımı sıkıladım. Artık iyice yıpranmış, yırtılmış altları delinmişti çarıklarımın. Adeta yalın ayak basıyordum yere. Ve artık tam giderken karanlıkta uzun boylu, iri bir asker belirdi önümde. Çizmelerini bir değneğe geçirmiş, hızlı hızlı bana doğru geliyordu. Yandan bakan bir kimse için kılık kıyafetim herhalde garip görünürdü. Kırmızı golf pantolonlu, çarıkları yırtık pırtık, yaz ortasında sırtında yün yelek, saçları darmadağınık, pantolon içine sokulmuş, kan içinde sarılı bir kol, İşte bu kıyafetli bir kadın. Bir tarafa çekilip gizlenmeye vaktim yoktu. Onun için de kalkıp doğruca askere karşı yürüdüm. Ama elimden değneği 60 tabancamı çıkarmıştım. Asker beni gördü ve durdu yol ortasında. "Kim o? Kimsin sen?" diye sordu daha 20 adım öteden. Yolun sağ tarafından gidiyordum ve yaralı olduğumu belli etmemeye çalışıyordum dimdik yürüyerek. "Yabancı değil," dedim mümkün olduğu kadar ilgisiz görünerek. Fakat sesimin kısıklığı anlaşılan askerde bir merak uyandırmıştı. Tekrar sordu. "Yabancı değil de kimsin?" "Bir yolcu," diye karşılık verdim ve artık iyice yaklaşmıştık birbirimize. Tabancamı çekerek "Geri çekil," dedim. Beklenmedik bir darbe gibiydi bu emir. O da öyle karşıladı bu emri. Bir adım sonra bir adım daha geri çekildi. "Geri çekil ve bak işine. Çekilmezsen basarım kurşunu." Fazla söze ihtiyaç kalmamıştı. Sadece bir saniye sonra asker arkasına bile bakmaya cesaret edemeyerek var gücüyle koşuyordu. Kimdi bu asker ve ne yapacaktı bilmiyordum. Belki de bu karşılaşmayı bir sır olarak gizler kimseye söylemezdi ya da derhal belediyeye gidip hükümet makamlarına bildirirdi. Ne yaparsa yapsın şosede daha fazla kalmamalıydım. Bu bölgeden mümkün olduğu kadar çabuk uzaklaşmalıydım. Kara kara görünen ormanın bulunduğu tarafa sola döndüm. Biraz sonra şırıl şırıl akan bir ırmak çıktı önüme. Irmak, partizanın hayatında ırmak her zaman bir engel, daima bir bela, bir felaket değildir. Eğer köpeklerle peşime düşselerdi ancak ırmak gizleyebilirdi izlerimi. Suya girmeliydim, sonra kıyıya yaklaşınca kıyı boyunca yürüyecektim ve böylece köpekler koklayıp bulamazlardı izimi. Irmak ne kadar derindi bilmiyordum. Her ihtimale karşı pantolondan tabancamı çıkardım. Çünkü herhangi bir çukura batıverirsem tabancam ıslanır, işe yaramaz hale gelebilirdi. Daldım suya, buz gibiydi. Önce diz kapağıma, sonra elime, daha sonra göğsüme kadar çıktı. Anlaşılan derin bir yere rastlamıştım. Tabancamı başımın üstüne kaldırdım. Yüzmek gerekirse ne yapacaktım? Derin yerlere daha sakin akıyordu ırmağın. Ayağımla derinliğini karış karış yoklayarak ağır ağır ilerliyordum. Daha sonra su azalmaya başladı. Yeniden dizlerime kadar indi. Fakat taşlıktı buraları. Her an kayıp düşebilirdim. Buna rağmen pek duraklamadan aşağıya doğru yürüyor, köyden ve muhtemel izleyicilerden uzaklaşıyordum. Islanan elbiselerim ağırlaşmış, soğuk su iliğime kemiğime işlemişti. Yine de devam ediyordum yürümeye. Nihayet kıyıya yakın bir kayalık ilişti gözüme. Son bir gayretle üstüne çıkıp daha düzce bir yerine oturdum. Yorgundum, üşümüştüm, açtım. Gözlerim alacalanıyordu. Islanan yaralarım depreşmiş, daha çok acıyordu. Herhalde biraz sonra köy uyanacak, köpekler havlamaya başlayacaktı. Karınları tok, besili silahlı polisler peşime düşeceklerdi. Ben nasıl karşı koyabilirdim onlara? Silah gücüyle mi? Tabancamda sadece 3 kurşun vardı. Ayaklarıma mı güvenecektim? Bir kurşun yarası içindeydi, güç halle yürüyordum. Emin bir yatağın evine mi sığınacaktım? İyi ama aşağı yukarı nerelerde bulunduğumu bile bilemiyordum. Polisin beni canlı ele geçirmesi olur şey değildi. Bunu aklımdan bile geçiremezdim. Ama vurup öldürmeleri de sevindirecekti onları. Sevinmelerini önlemek için kendi kendimi öldürsem daha iyi olmaz mıydı acaba? Ya rastgele ölmezsem, öldüremezsem kendimi, ya canlı yakalarlarsa beni? Bu kara kara düşüncelerle bir ateş bastı beni. Doğruldum. Önümde kayanın alt tarafında suyun derin bir yeri vardı. Oraya kadar varabilmek güç değildi benim için. Ondan sonra da acı, keder, çile. Hepsi bitecek. Hepsi sona erecekti.